Yüzyılların Gerçeği ve Mirası İnsanlık Tarihine Giriş Server Tanilli 7. Kaset 1. Yüz Savaşın başları Yunanlılar için talihsiz oldu. Leonidas'ın kumanda ettiği bir birlik Termopiles geçidinde kahramanca savaştı ve bir hainin düşmana yol göstermesi sonucu Leonidas da içinde olmak üzere yok oldu. Tesalya'dan sonra Orta Yunanistan'da Perslerin eline geçti. Böotia ve Attika acımasızca yakıldı ve yıkıldı. Atina da bunlar arasındaydı. Bu tehlikeli noktada Yunanlıları kurtaran donanma oldu. Salamin Deniz Savaşı'nda Pers donanması ağır bir yenilgiye uğradı ve çekildi. Aynı yılda Sicilya'da Sirakuza tiranı Gelon, Perslerin bağlaşığı Kartacalıları yenilgiye uğrattı. Yunanları artık kesin karşı saldırıda görüyoruz. 479 yılında başında Mardonios'un bulunduğu Pers ordusunu Ispartalı Pausanias'ın yönettiği Yunan ordusu Filate'de yendi. Artabaze'nin yönetimindeki Pers birlikleri Makedonya ve Trakya yoluyla kaçıp gittiler. Bütün kıta Yunanistan'ı kurtarılmıştı. Bunlar olurken Yunan donanması Persleri Ege Denizi'nden kovuyordu. Aynı 479 yılının yazında Mikale'de Pers donanmasından geri kalanı da yok edildi. Bu zafer Taşos, Samos, Lesbos ve Chio adalarını da Perslerden ayırıp Hellen Birliği'ne girmeye zorladı. Özetle Salamin, Mikale ve Plate savaşları birer dönüm noktaları oldular. Bu savaşlar şunu da tanıtladılar ki özgürlük aşkı siteler arasındaki ya da çeşitli sosyal katlar arasındaki uzlaşmazlıkları tüm Yunan halkının ortak ülkeleri adına ikinci plana atabilecek güçteydi. Med savaşları daha sonra daha önemli bir sonuç doğurdu. 3. Delos Birliği. Med savaşları daha sonra Yunan siteleri arasında bir başka birliğe yol açtı. Sınırları daha dardı bu birliğin ve Atina'nın koruyuculuğundaydı. Nasıl? Parlak Mikale zaferinden sonra bağlaşıkların donanması Perslerin Avrupa ile bağlarını kesmek için Çanakkale Boğazı'na yöneldi. Ancak Peloponezli gemiler Atinalıları terk edip Yunanistan'a döndüler. Atinalılara gelince onlar Karadeniz'den gelecek buğdaya gereksinmeleri olduğundan denizdeki harekatı sürdürdüler. Adalardaki gemilerin de gelip katıldığı Atina donanması Çanakkale Boğazı'nın en güçlü kalesi Sestos'u kuşattılar ve 2 aylık bir uğraştan sonra Pers Birliği teslim oldu. 478 yılında bir yanda küçük Asya kentleri ve adalar, öte yanda Atina olmak üzere Delos Birliği adıyla bir anlaşma yaptılar aralarında. Neydi koşulları bu antlaşmanın? Deniz kentlerini Perslere karşı savaşta belli sayıda asker ve gemi vermekle yükümlü tutan bir anlaşmaydı bu. Kendi araçlarıyla gemi yapamayan küçük kentler ise yıllık bir ödentide bulunacaklardı. Delos adasında Apollon tapınağı yanında ortak bir hazine kurulmuştu. Anlaşmayı yapanların kurulu orada toplandı. Birlik geniş bir alanı kapsıyor, 200 kadar siteyi alıyordu içine. Atinalıları da kamçıladı bu. Başarı başarı üzerine kazanıyorlardı. 470 yılında Atinalı kumandan Kimon düşmanı Trakya kıyılarından söküp attı. Kerslere bağlı tüm Yunan kentleri Kimon'un yanına geçtiler. Yunanlılar Persleri Pamfilya'da küçük Asya kıyılarının güneyinde Erimedon ırmağının döküldüğü yerde de bozguna uğrattılar. 468. Ege Denizi'ndeki bütün adaların ve kıyıların ticaret yolları Yunan tacirlerinin elindeydi sonuçta. Pers topraklarına da girmek istediler Atinalılar. Ayrıca Perslere karşı baş kaldırmış olan Mısır'a yardım etmeye karar verip donanmalarının en iyi gemilerini yolladılar. 459. Ne var ki sonuç başarısız oldu. Persler Mısırlıların baş kaldırısını kanla boğdular ve Atina donanmasını da olduğu gibi yok ettiler. 5 yıl sonra ise 449 yılında Kimon kumandasındaki bir başka Atina donanması Perslere Kıbrıs yakınında rastladı. Savaş Atinalıların zaferiyle sonuçlandı ve böylece Persler Akdeniz'in doğusundan kesinlikle sökülüp atıldılar. Yunanlıların üstünlüğü tartışılmazdı ve Persler 449 yılında bir barış antlaşması yapmak zorunda kaldılar. Kallias Barışı diye adlandırılır bu. Neydi Med Savaşları'nın sonucu? Küçük Asya'nın zengin bölgeleri Ege Denizi ve Karadeniz Yunanlılara açılmış oldu. Bütün bu bölgelerde doğulu tacirlerin yerini Yunan tacirleri alacaktı artık. Böylece Yunanistan'ın iktisadi, siyasal ve kültürel gelişimi 5. yüzyılın ikinci yarısında doruk noktasına ulaşacaktır. Bölüm 5. Atina'nın üstünlüğü. Medya savaşlarının bitimi ile Pelopones Savaşı arasındaki kısa dönem, Yunan dünyasında demokratik hareketin birkaç site dışında büyük gelişmeler kaydettiği bir dönemdir. Ama bütün siteler içinde asıl Atina'dır, o dünyanın yıldızı. Yalnız demokrasiyle değil, iktisadi ve sosyal yönence, edebiyatı ve sanatıyla. Atina, giderek Yunan dehasının en parlak örnekleri o dönemde yaratıldı. 1. Demokratik hareketin gelişmesi. Zafer sonrası Yunan dünyası. Med savaşları halk kitlelerinde büyük bir coşkunluğa yol açmıştı. İşte çarpıcı bir örnek. Kserkses'in istilasından sonra Atina'da taş taş üstünde kalmamıştı. Kentin surlarını yapmak geliyordu başta. Genç yaşlı tüm Atinalılar katıldılar çalışmaya ve bir ayda yükselttiler surları. Eskisinden daha yetkin olarak hem de. Med savaşları dönemi çoğu Yunan sitesinde siyasal mücadelelerin yoğunluk kazandığı bir dönem aynı zamanda. Savaş, köleci sınıfın çeşitli katları arasındaki çelişmeleri daha da arttırmıştı çünkü. Attika'da böyleydi, Böotya'da böyleydi. Isparta ile Peloponez'in öteki sitelerinde ve kimi Yunan kolonilerinde böyle. Böotya'da doğuştan soyluların iktidarının yerine bu sınıfa girmeyen toprak sahiplerinin ve zengin hayvan yetiştiricilerinin iktidarı geçti. Hükümet darbesini Perslerle işbirliği yapmış soylulara karşı tüm Yunan birliklerinin başında Ispartalı Pausanias'ın giriştiği bir cezalandırma hareketi daha da hızlandırdı. Pausanias, Tebai'yi kuşatarak işbirlikçi soyluların kendisine teslim edilmesini istedi ve teslim edilenleri öldürttü. Bunun gibi Pausanias'ın kendisi de Isparta'da egemen sınıf içinde eforların temsil ettiği tutucu partiye karşı çıkan muhalefetin başına geçti. Muhalefet, eforların üstünlüğüne son vermek, Isparta'nın Yunan dünyasında hegemonyasını kurmak amacıyla saldırgan bir dış politika izlemek, bir bölüm periyek ve ilotları da katarak yurttaşlık haklarından yararlanan yurttaş sayısını arttırmak istiyordu. Pausanias, Perslere güveniyordu bunu gerçekleştirmek için. Eforlar bu faaliyete son verdiler. Pausanias Perslere bağlılıkla suçlandı ve ölüme mahkum edildi. Çok geçmedi arkasından 464 yılına doğru İlotlar başkaldırdılar. Lakonya'nın sınırındaki Argos'ta demokratik hareket Med savaşlarından sonra demokratların iktidara gelmesiyle sonuçlandı. Bu gelişme Yunan kolonilerine de yayıldı. Sicilya'da Siracusa sitesinde 460 yılına doğru tiranlar iktidardan düştü ve 50 yıldan fazla sürecek demokratik bir rejim kuruldu. Karadeniz'de Herakle ile öteki kıyı kentlerinde soyluların yönetimi yıkıldı ve yerine demokratik hükümet geçti. Atina'da siyasal mücadele. İsa'dan önce 460-470 yıllarından başlayarak Atina'da da demokratik hareket büyük bir yoğunluk kazanıyor. O yıllarda çatışan iki grup ya da parti görüyoruz köleci sınıfın içinde. Tutucu Çiftçi Partisi ile Denizci Demokrat Parti. Aslında daha Salamin Savaşı'ndan önce çatışmaya başlamıştı bu iki parti. O sıralarda konu savaşın nasıl yönetileceği üstüneydi ve mücadele Demokrat Parti'nin tezi üstüne gelişti. Med savaşlarından sonra ise konu değişiktir. Tutucu Çiftçi Partisi'nin yöneticileri soylu kökenden gelen büyük toprak sahipleriydi. Köylülerle küçük mülkiyet sahipleri de çoğunluktaydı partide. Med savaşları tarım kesimini alt üst etmişti. Denizci Demokrat Parti'nin savaş zamanı için geçerli ve tutarlı tezi artık çekici gelmiyordu bu kesim için. Kitleler eski döneme, atadan kalma adetlere, yani buğdayın zenginlik ölçüsü sayıldığı Solon devrine dönülmesini istiyordu. En yetkin örnek de Isparta rejimiydi bu parti için. Demokrat Parti'yi ise tacirler, ihracatçılar, armatörler, tersane sahipleri, işletmeciler yönetiyordu. Partinin tabanını ise zanaatçılar, yoksul kentlilerle deniz taşımacılığında çalışan ve çoğu Pire'de oturan kişiler, yani tayfalar, kürekçiler, hamallar, gemi ustaları, liman memurları, hasımların deniz haytaları dedikleri kimseler oluşturuyordu. Ne istiyordu Demokrat Parti? İki sloganı vardı Demokrat Parti'nin. İsonomia ve Isegoria. Birincisi malların yönetimi, miras gibi medeni haklarda eşitliği, öteki eşit oy hakkı gibi siyasal haklarda eşitliği dile getiriyordu. Bunun gibi demokratların dış politikası saldırgandı. Ticaret ve sanayinin gelişimi yeni mahreçleri gerektiriyordu. Bu dönem Isparta ile Atina arasında düşmanlığın arttığı ve her ikisinin de Yunanistan'da hegemonya mücadelesine hazırlandıkları bir dönemdir. Demokratlar Isparta'nın çevresinde toplanmış Aristokratlar Birliği'ne karşı öteki siteleri birleştirme girişimindeydiler. Her iki parti arasındaki bu çekişme 480-431 yılları arasında şiddetini artıracaktır. Demokrat Parti'nin başı Temistokles 490 yılı ile 470'li yılların sonuna değin Atina'da büyük bir rol oynadı. Yönettiği yeni iş adamları için kişiliği bile ilginçti. Soylulardan gelmediği gibi yüksek bir eğitimden de geçmemişti. Ne elde etmişse kendi yeteneğiyle elde etmişti. Temistokles'in hasmı, Çiftçi Partisi'nin başı Kimon ise Atina soylularındandı. Maraton'un galibi Miltiades'in oğluydu. Ana yönünden de Trakya kralı Oloros'un torunuydu. Aristides'ten sonra politikaya atılmıştı. Zengin soylu, demokrasi düşmanı ve Isparta hayranı olan bu adam yalnız hareketleriyle değil, sapık bir takım yollarla halk kitleleri nezdinde büyük bir ün kazandı. Özetle büyük bir politika adamı ve üstün bir kumandan oldu. 470 yılına doğru tutucu Çiftçi Partisi ağır basmaya başladı ve demokratların başı Temistokles'i bile sürgüne yollayabildi. 471. Sürgüne gönderildikten sonra da yakasını bırakmadı düşmanları. Pers yanlısı olmakla suçlandı ve Atina mahkemesi de kanun dışıdır diye karar verdi hakkında. Temistokles İran'a gitti ve birkaç yıl sonra da orada öldü. Resmi planda Atina'daki rejimde hiçbir değişiklik olmamıştı. Ancak Areopajin'in önemi hali artmıştı. Bu eski kurumun halk meclisinin aldığı kararları kanunlara aykırı görüyorsa veto etme hakkı vardı. Yurttaşların haklarına göz kulak oluyor, görevlilerin hizmet kusurundan doğan eylemlerini yargılıyordu. 460'lı yıllarda Atina'da başlıca rol Kimon'dadır. Erimedon Savaşı'nda da Yunanlılara kumanda eden oydu. Ne var ki 60'lı yılların sonuna doğru Demokrat Parti ağırlığını yeniden koyar ortaya. Öylesine ki Kimon'un yandaşları alanı terk etmek zorunda kalırlar. Kimon'un düşürülüşünün doğrudan nedeni de 464 yılında Ispartalılara baş kaldırmış olan İlotlara karşı kullanılmak üzere Isparta'ya destekleme birlikleri gönderilmesi için Eglezia'ya yaptığı öneri oldu. Halk Meclisi'nin muhalefetine karşın Mesenya'ya bir birlik yollandı. Ne var ki bu haberden Ispartalılar hiç de hoşnut olmadılar ve kendilerine yardım edecek yerde İlotlardan yana çıkarlar korkusuyla Atina'dan gelen birliği gerisin geriye yolladılar. Olay tiksintiyle karşılandı Atina'da. Stratej Kimon görevinden alındı ve sonra da sürgüne yollandı. Ephialtes'in reformları. 60'lı yılların sonlarına doğru en köktenci demokratlar geldi iktidara. İçlerinde başrolde deniz haytalarının şefi Ephialtes'e düşüyordu. Kimdi bu adam? Tarihte yaptıkları gerektiği gibi değerlendirilemeyenlerden biri de odur. Yurttaşlarından hiçbiri bu aşırı demokratın yaşamı hakkında bir bilgi vermediğinden pek az şey biliyoruz hakkında. Varını yoğunu yitirmiş aristokrat bir aileden gelen Ephialtes, Aristoteles'in deyimiyle yurduna bağlı olduğu kadar namusluydu de. Servet durumu bakımından aşağı tabakalara yakın olan Ephialtes, yoksulların dostuydu. Öylesine ki tüm yoksullar kendilerinden yana halkın savunucusu olarak görürlerdi onu. Ephialtes'in gözünde de halk, yurttaşların en alt katları olarak halk, senin asıl sahibiydi. Demokrasi düşmanları ise nefret ederlerdi ondan. Platon'un deyimiyle, özgürlük şarabıyla dolu kadehi son damlasına kadar halka içirip sarhoş etmekle suçlarlardı onu. Ephialtes, zimmetine para geçirenlerle, kamu gelirlerini har vurup harman savuranlarla acımasızca mücadele etti. 462 yılında para yiyen ve yolsuzluk yapan yığınla görevlinin aleyhine davalar açtı. Areopaj üyelerinin bile gözünün yaşına bakmadı ve kamuoyunu bu kurumun yeniden örgütlenmesi doğrultusunda hazırladı. Ephialtes'in yönlendirdiği halk meclisi, Eglezia'nın kabul ettiği kanunları reddetmek hakkını aldı Areopaj'ın elinden. Ayrıca Areopaj, rüşvet suçunu cezalandırma yetkisini de yitirdi. Bütün bu işlere 500'ler kurulu ve Helie bakacaktı artık. Böylece hangi sıradan olursa olsun tüm devlet görevlilerinin eylemleri halkın denetimine giriyordu. Areopaj'ın elinde kala kala adam öldürme suçları ile dinsel suçları yargılama yetkisi kalıyordu. Gene bu dönemdedir ki Helie anayasayı koruma yetkisi ile donatıldı. Halk meclisine sunulan herhangi bir önerinin kanuna aykırı olduğunu yeminle herkes ileri sürebilirdi. Dava Helie'nin önüne gelirdi sonra. Mahkeme iddiada bulunanı haklı görmüşse kanun tasarısını kaleme alanlar para cezasına çarptırılır ve olağanüstü durumda ise ölüme mahkum edilirdi. İddia dayanaksız ise onu ileri sürenler para cezasına çarptırılıyordu. Grafe paronomas diye adlandırılıyordu bu kanun. Ve bu kanun sayesindedir ki demokrasi düşmanlarının anayasayı ihlal etmeleri önlenmiş oldu. Adli koruma anayasaya kararlılık sağlamıştı. Efialtes'in reformları demokratik hareketin açılıp serpilmesine büyük katkılarda bulundu. Halk meclisi daha sık toplantıya çağrılıyordu. 500'ler kurulunun faaliyeti ise bir kat daha arttı. Efialtes büyük sosyal reformlar da tasarlıyordu kuşkusuz. Ne var ki zaman bulamadı onları gerçekleştirmeye. Soylular nefret ediyorlardı ondan. 461 yılında bir gece alçakçasına öldürüldü. Katilleri de bulunamadı. Kimlerdi acaba? Ya siyasal hasımlarıydı ya da onların uşakları olsa olsa. 2. Perikles Çağı, Atina Deniz İmparatorluğu. Efialtes'in öldürülmesinden sonra da Demokrat Parti iktidarda kaldı. Başında Efialtes'in çömezi ve çalışma arkadaşı Perikles vardı. Atina Cumhuriyeti'nin bir deniz imparatorluğu olmak ve Yunan dünyasının hegemonyasını sağlamak amacıyla başta Peloponez Birliği olmak üzere öteki sitelere ve Perslere karşı aralıksız yürüttüğü savaşlarla dolu bir dönemdir bu. Efialtes'in ölümünden sonra da Atina demokrasisinin temel dayanağı halkın aşağı tabakaları değil, geçimi yerinde olan orta tabakaların temsilcileri olacaktır artık. Başta Atina ile Korent arasında bir ticaret yarışması görüyoruz. Atinalılar Korent'e batıdaki deniz yollarını açan Korent körfezi kıyılarına gelip yerleştiler. Ayrıca 460 yılında Peloponez Birliği'nden çıkıp Atina'nın yanına geçen Megara'ya bir askeri birlik getirip yerleştirdiler. Atina Birliği Korent'i kuzeyden tehdit etmeye başladı. Korentliler Atinalılarla başa çıkamayınca Isparta mücadeleye karıştı. Ispartalılar Tanagra'da Atinalıları yendiler. 457. Atinalılar da Maronides'in kumandasında Beosiyalıları yendiler ve hemen tüm Beosia'yı işgal ettikleri gibi Lokride'yi ve Foside'yi de aldılar. Tolmides kumandasındaki Atina donanması Peloponez'e geçip kıyı bölgelerine saldırdı ve Sikyon'u kuşattı. Arkadan Perikles, Korent körfezine bir deniz seferi düzenledi. Sonuçta körfez ve hemen hemen bütün Orta Yunanistan Atina'nın denetimine girdi. Teselya da katıldı kendisine. Aynı yıllar içinde 461-454 Atina, Perslere karşı baş kaldırmış olan Mısır'ın yardımına koştu. Baş kaldıranların şefi Libyalı İnharos'un isteği üzerine Atinalılar 200 gemi gönderdiler Mısır'a. Baş kaldıranların da yardımıyla Menfis kuşatıldı. Ne var ki felaketle bitti sefer. Bütün gemiler ve 35 bin insan telef oldu. Bu yenilgiden sonra Atinalılar Peloponez Birliği ile 5 yıllığına bir mütareke yaptılar. 448 yılında çatışmalar yine başladı ve Atina'nın aleyhine gelişti. Atinalılar Peloponez Birliği ile yeniden bu kez 30 yıllığına bir barış antlaşması yaptılar. 445. Bu 30 yıl anlaşmasına göre taraflar savaş öncesindeki topraklarını koruyacaklar, başka birliklere girmeyecekler, üyelerden biri yönetici devlete karşı baş kaldırdığında desteklenmeyecekti. Atina, Peloponez'deki ve Megara'daki fetihlerinden de vazgeçiyordu. Yunanistan'da üstünlük için giriştiği savaştan Atina yenilgiyle çıkıyordu böylece. Nedeni Mısır felaketiydi bunun. Bir de güçlerini olduğundan fazla görerek Atinalıların aynı anda birden fazla hasımla karşı karşıya gelmiş olmalarıydı. Başardıkları tek şey Perslerle 449 yılında yaptıkları Kallias Barış Antlaşması'ydı ki Perslere Ege Denizi'nde dolaşmayı yasaklıyordu. Atina'nın Delos Birliği içindeki bağlaşıkları ile ilişkileri de baştaki gibi bir gitmiyordu. Bu birbirine eşit ülkeler arasındaki bir konfederasyon olmaktan çıkmıştı artık. Egemen bir güçle tabileri arasındaki bir ilişkiye dönüştü giderek. Naxos ve Tasos gibi bazı bağlaşıkların 460 yılına doğru birlikten ayrılma girişimleri zorla engellendi. Atina, bağlaşıkların ödentilerinden oluşan tüm kaynakları kendisi için kullanıyordu. 454 yılında federal hazine Delos'tan Atina'ya götürüldü. Atina yaptığı savaşlarda destekleme birlikleri de istiyordu üyelerden. Ayrıca iç işlerine de karışıyordu. Bu amaçla birlik topraklarını tutup 5 idare bölgesine ayırdı ve başlarına da kendi yöneticilerini geçirdi. Birlik ülkelerine Atikalı yurttaşlar yollandı. Oralarda kurdukları hem tarımsal hem askeri nitelik taşıyan kolonilerdi. Her koloni askerlik hizmetiyle yükümlü tutuldu. Her biri bağlaşıkları itaat altında tutmaya hizmet eden askeri birliklerdi aslında. Böylece Delos Birliği, bağımsız ve birbirine eşit ülkelerin çıkar gözetmeyen gönüllü niteliğini yitirmiş bir Atina İmparatorluğu'na dönüşmüştü. Birliğin üyeleri de Atina'nın uyruklarıydı. Çiftçi Partisi ile Demokrat Parti arasındaki mücadele ne oldu bu arada? 60'lı yılların sonuna doğru demokratların iktidara gelmesinden sonra demokratların yararına daha da kızıştı mücadele. Muhalefetin başını önce Kimon temsil ediyordu. Ne var ki Kimon 445'e doğru sürgünden döndükten sonra öldü. Yerine Tükidides geçtiyse de birkaç yıl sonra o da sürgüne yollandı. O tarihlerden sonra ise ta 430 yılına değin Demokrat Parti iktidarda kaldı. Başta Perikles'i ve onun hükümetini görüyoruz. Perikles yönetimi. İksantipos'un oğlu ve zengin soylu bir aileden gelen Perikles, ana yönünden de Klistenes'in uzaktan yeğeniydi. Dostları arasında bilginler, şairler, armatörler görüyoruz. Görüşü materyalizmle yakından ilişkili Anaxagoras, Sokrates, tragedya şairi Sofokles, o sırada Atina'da yaşayan tarihin babası Herodotos, heykeltıraş Fidias ve ötekiler. Perikles'in halk meclisi önünde büyük bir etkisi vardı. O devir için pek revaçta olan tartışma sanatında eşi olmayan bir hatipti. Seferde yığınla birliğe kumanda ediyordu. Kimon ayarında olmasa da iyi bir kumandan olarak görülüyordu. Karakterinin yüceliği, görüşlerinin derinliği, sonuna değin çıkar gözetmeyen tavrı ile Perikles'in tartışılmaz bir üstünlüğü vardı Atina'da. Kitleleri yönetirken de özgür kalabiliyordu. Tek kelimeyle demokrasi adıyla devam ediyordu. Ne var ki o bir numaralı yurttaşın hükümetiydi gerçekte. Tarihçi Tükidides öyle bahsediyor ondan. Özel yaşamında ilerici ve önyargısızdı. Millet kökenli ve söylendiğine göre eski bir fahişe olan Aspasya ile evlenmişti. Güzel, zeki ve bilgili bir kadındı Aspasya. Siyasal yaşamın dalgalanmaları arasında zamanının en aydın insanlarını çevresine toplamayı bildi. Perikles'in ünlü dostları onunla konuşmaktan haz duyarlardı. Mükemmel bir eş, gerçek bir dost ve bir devlet adamı için gerçek bir danışmandı. Perikles, Demokrat Parti'nin sol ucunda değil, ortadaydı. Toplumun orta katlarının çıkarlarını savunuyordu. Hali vakti yerinde tacirlerin, dükkancıların, sanatçıların, topraklarında yoğun tarım yapan, öncü mülk sahiplerinin, Perslerin yağmaladıkları topraklarını, pazar gereksinmelerine uymak için eski haline getiren ve dış ticarete yakınlık duyan köylülerin. Köleci sınıfın birliğini korumak için Perikles ve çevresi, toplumun aşağı katlarının maddesel ve siyasal istemlerine, devlet hesabına bir ölçüde de olsa yanıt vermeye çalışıyorlardı. Seçimden gelen görevlerin kullanılmasında gündelik ödenen ücret usulü Perikles'ten bilinir. 457 yılında bir zengin ilk kez Arhont seçildi. Arkasından tehetlerin yüklendiği çeşitli görevler oldu. Başka bir deyişle ücret usulü varlıkları olmayan sınıflara seçilebilme olanaklarını verdi. Bunun gibi askerler, tayfalar ve subaylar için ücret kondu. Örneğin bir kürekçi günde 1 drahmi, subaylar 2 ya da 3 drahmi alıyorlardı. Yurttaşlara tiyatroda yer satın alabilmeleri için para ödeniyordu. Ancak onlar bu parayı istedikleri gibi kullanabiliyorlardı. Bedava ekmek dağıtıldığı da oluyordu. Perikles zamanında topraksız yurttaşlara Attika dışında özellikle Deniz İmparatorluğu'na giren ülkelerde geniş ölçüde toprak dağıtıldığını görüyoruz. Topraksız yurttaşların sayısını azaltan bu kolonilerin aynı zamanda stratejik ve ticari bir önemi de vardı. 10 binden fazla ailenin kleros olduklarını biliyoruz. Perikles aynı zamanda devletle ilgili büyük yapı girişimlerinde de bulundu. İşsizlere ve yoksullara iş olanağı sağlıyordu bunlar. Atina'nın köleci demokrasisi en yetkin biçimini aldı bu dönemde. Asıl iktidar halk meclisinin de artık ve onun yetkisi çok geniş alanlara ve sorunlara yayılmaktadır. Halk meclisi site ile ilgili tüm sorunları incelemekte ve çözmektedir. Bunu ileride inceleyeceğiz. 5. yüzyılın ortalarında Atina, Yunan dünyasının kültür merkezi oldu aynı zamanda. Karl Marx, Perikles devri Yunan gelişmesinin doruk noktasıdır der ki doğrudur. Tüm öteki Yunan sitelerinin bilginleri, şairleri ve sanatçıları Atina'ya geliyorlardı. İonya'da Klazomenli filozof Anaksagoras, Trakya'da Abderalı sofist filozof Protagoras, Sicilyalı sofist Gorgias. Bütün Yunan dünyasını gezip görmüş olan ilk çağın büyük materyalist filozofu Demokritos Atina'da yaşadı. Tarihin babası Halikarnası Herodotos Atina'da yurttaşlık haklarından yararlandı. Beotiyalı şair Pindaros ile heykeltıraş Myron uzun yıllar yaşadılar orada. Fidias, Sokrates, Asiklos, Sofokles, Euripides, Aristofanes, ünlü tarihçi Tukidides, Yunan kültürünün bu büyük temsilcileri Atina'da doğmuşlardı. Özetle Atina, sanat eserleri, yapıları ve yılda 60'a yakın bayramlarıyla Yunan sitelerinin en güzellerinden, en canlılarından biri oldu. Kim sağlıyordu bu görkemin giderlerini? Atina'nın bağlaşıkları. Onların hoşnutsuzluğunun kaynaklarından biri de buydu. Atina'nın yayılma siyaseti. Yunan demokrasisi, özgürleştirme amacını izlemek şöyle dursun, tersine genişlemek, yeni köleleri, yeni bağlaşıkları sömürmeyi amaçlıyordu. Atina gelirlerini gümrüklerden, limanlardan, pazarlardan, adli işlerden, ticaretten, köle ticaretinden ve meteklerden aldığı vergilerden, kamu mallarından alıyordu. Sitenin bazı gereksinmeleri pek zenginlerin katkılarıyla karşılanıyordu. Çeşitleri vardı bunun. Örneğin bir gemi donatma yükümlülüğü, tiyatro temsilleri için bir koro sağlayıp ödemek için alınan bir para ve benzeri. Zorunlu durumlarda halk meclisi, Eisfora adı verilen, varlığı 2000 drahmiyi aşan yurttaşları hedef tutan özel bir vergi koyardı. Bununla beraber bütçe gelirleri yıllık 400 talenta yakın, cumhuriyetin artan giderlerini karşılamaya yetmiyordu. Dengeyi sağlamak için federal hazine yıllık 600 talenta yakın ile Atina hazinesi kesin olarak birleştirildi. Atina'da kendi halkı için ve istediği gibi kullandı bu ortak gelirleri. Perikles zamanında Atina'nın dış politikasındaki saldırganlık biraz hafifledi ise de yeni kanlı bir savaşa yol açan emperyalist niteliğini korudu. Perikles'in barışçı saldırısı şu amaçları taşıyordu. 1. Atina deniz gücünü diplomatik yolla yayarak genişletmek. 2. Yunan dünyasının doğusunda ve batısında Karadeniz, İtalya, Sicilya anlaşmalarla etkisini güçlendirmek. Bu politikanın amacı Atina'nın ticaret ve askeri gücünü sağlamlaştırmak değildi yalnız. Yunan dünyası üzerindeki üstünlüğünü güvenceye bağlamaktı aynı zamanda. Böylece Perslerle barış anlaşmasından sonra önemli yerlere klerikler yerleştirildi. İtiraz edip baş kaldıranlar olduysa da bastırıldı. Perikles'in Atina'nın egemenliğini Yunan dünyası üzerinde yerleştirme eğilimi panhellenik bir politikada ifadesini buldu. Tüm Yunan ülkelerini bir kongrede birleştirmeyi denedi. Bu kongrede şu sorunlar çözüme bağlanacaktı. 1. Med savaşları sırasında hasar görmüş bütün Yunan tapınaklarını belli bir plana göre onarıp eski durumlarına getirmek için bir Hellat hazinesi yaratmak. 2. Korsanlığa karşı mücadele. 3. Yunan siteleri arasında barışın korunması. Ne var ki Isparta'nın karşı çıkması sonucu toplanamadı bu kongre. Bir süre sonra Perikles, Eleusis kültünün genel olmasını ve tüm Yunan sitelerinde hasadın ilk ürünlerinin Eleusis tanrıları Demeter ile Kore'ye sunulmasını önerdi. Tüm Yunan siteleri Atina tanrılarının üstünlüğünü tanımış olacaklardı böylece. Hiçbiri kabul etmedi bu öneriyi. Atina'nın Hellad'ın dinsel yaşamında üstünlüğünü sağlayarak siyasal etkisini güçlendirme girişimleri boşa çıktı sonuçta. Böylece Perikles çağında Atina tüm Yunan dünyasına siyasal hegemonyasını kabul ettirmekte güçsüz kaldı. Ancak iktisadi önemi doruk noktasına ulaştı. Denizlerin sahibi Atina Yunan dünyasının ticaret merkezi oldu ve Pire'de en zengin limanı. Oldu ama az sonra da gürültü koptu. Bölüm 6. Yunan dünyasındaki bunalım. Atina'nın gönenci giderek üstünlüğünü 433 yılına değin sürdü. Atika'nın duruk göğünde yaklaşan bir fırtınanın kara bulutları koyulaşıyordu. Perikles zekasıyla farkındaydı bunun ve aldanmadı. Bir kıvılcım hemen bütün Yunan dünyasını tutuşturmaya yetti. Peloponnes Savaşı diye anılır bu yangın. Sitelerdeki siyasal ve sosyal çelişmeleri biraz daha derinleştiren bu savaş, Yunan dünyasını büyük bir bunalıma sürükledi. Gerçekten İsa'dan önceki 4. yüzyılın ilk yarısı üstünlük girişimleriyle dolu, giderek Yunan dünyasını biraz daha bölüp parçalayan tam bir bunalım dönemidir. Makedonya fethi böyle bir ortamda gerçekleşecektir. 1. Peloponez Savaşı. Peloponez Savaşı deyince Atina Deniz İmparatorluğu ile Peloponez Birliği arasında ortaya çıkan ve işin içine Makedonya, Trakya ve Pers devletlerini de karıştıran 27 yıllık savaş İsa'dan önce 431-404 akla gelir. Önce neydi nedenleri bu savaşın? Hangi aşamalardan geçti ve ne sonuca vardı? Peloponez Savaşı'nın nedenleri. Peloponez Savaşı'nın ayrı ayrı her sitenin olduğu gibi bütün Yunan dünyası içinde derin siyasal ve iktisadi nedenleri vardır. Neler örneğin? Başta Atina ile Isparta arasındaki hegemonya çekişmesi geliyor. Isparta, Atina'nın başarılarını çekemiyordu. Atina, hegemonyasını yalnız denizlere değil, kıta Yunanistan'ına da yaymaya kalkınca daha da arttı bu. Orta Yunanistan için rekabet ilk çatışmayı doğurmuş idiyse de 30 yıl barışı ya da Perikles barışı ile sonuçlanmıştı. Atinalılar bununla hegemonyalarını kıtaya yaymaktan vazgeçiyor ve her iki birlikte karşılıklı olarak eski sınırlarını tanıyorlardı. Ne var ki bu uzlaşma her yerde birbirine karşıt siyasal rejimleri tutan devletler arasındaki vahim bir uzlaşmazlığı çözecek cinsten değildi. Gerçekten Atina, demokrat rejimleri desteklerken Isparta, aristokrat, giderek gerici rejimleri tutuyordu hep. Her ikisi de birbirinin kuyusunu kazıyor ve siyasal çelişmeleri körükleyip duruyorlardı. Atina ile Isparta arasındaki mücadele, Atina'nın Peloponez Birliği'nden olan Korent ve Megara ile olan ticari rekabeti daha da içinden çıkılmaz duruma getirdi. Atina, etki alanını Balkan Yarımadası'nın batı kıyısına, İtalya ve Sicilya yolu üzerindeki kentlere doğru genişletmeye kalkınca amansız düşmanı Korent oldu. Batı ile ticaret, Med savaşlarından sonra büyük bir önem kazandığından batı pazarları için mücadele kızışmıştı. Atina'nın Peloponez Birliği'ne karşı savaşını belirleyen neden, Atina ile Korent ve Megara arasındaki ticaret yarışması oldu böylece. Savaş kaçınılmazdı. İş bahaneye kalmıştı yalnızca. Atina, Adriyatik kıyısındaki zengin bir ticaret kenti olan Epidamos için Korfu ile Korent arasındaki mücadeleye karışarak Korfu'yu tutup Korentlilere karşı da bir donanma gönderince bu desteğin sonucu zenginliği ve donanmasıyla ünlü Korfu da Atina Deniz İmparatorluğu'na katıldı. Atina ile Korent arasındaki rekabet daha da arttı bundan. İkinci bahane de Korent ile ilgiliydi gene. Korent'in Kalkidikya Yarımadası'ndaki kolonisi Potide, Atina Deniz İmparatorluğu'na girmek zorunda kaldı. Atina, Potide'yi yitirmek korkusuyla Korentli görevlilerin geri çekilmesini ve kenti deniz yönünden koruyan surların yıkılmasını istiyordu. Korentlilerden cesaret bulan Potide buna yanıt olarak konfederasyondan ayrıldı. Atina'nın Kalkidikya'daki öteki bağlaşıkları bu örneği izlediler ve baş kaldırdılar. Atinalılar pek önemli kara ve deniz güçlerini harekete geçirdiler. Savaşın üçüncü bahanesi ise Atina Halk Meclisi'nin Korent'in bağlaşığı Megaralılara konfederasyona dahil limanlarda ticaret yapmalarını yasaklayan kararı oldu. Megara ticaretine korkunç bir darbeydi bu. Isparta, bağlaşıklarının yakınması üzerine Atina'nın kararından vazgeçmesini istedi ve Peloponez Birliği'ne dahil sitelerin temsilcilerini toplantıya çağırdı. Toplantıdan çıkan karar savaştı. Atina'da o sıralar stratej ve bir numaralı devlet adamı olan Perikles de savaştan yanaydı. Kişisel nedenlerin dışında başta şu nedenle ki onun Atina demokrasisinde çıkarlarını savunduğu tacir ve zanaatçı kesim Korent ve Megara'nın rekabetinin ortadan kaldırılmasını, ticaret ve zanaatın geliştirilmesini yani savaşı istiyorlardı. O yüzdendir ki Isparta'nın ultimatumunu getiren elçi dinlenmedi bile. Attika'yı terk ederken şunları söyledi o da. Bugün Yunanlılar için büyük felaketlerin kaynağı olacak. Dediği de oldu gerçekten. Savaşın ilk aşaması. Savaşın 10 yıl sürecek ilk aşaması İsa'dan önce 431-421 Arkidamos Savaşı diye anılır. Isparta kralının adından geliyor bu ad. Atina'nın bağlaşığı Plate kentine Beosia Konfederasyonu'nun saldırısıyla başladı savaş. Düşman, soyluların kapılarını kendilerine açtığı kenti ele geçirdi. Arkasından da Attika'da yıkıp yıkarak ve yağmalayarak ilerledi. Perikles planını denizdeki üstünlüğüne güvenerek yapmıştı. Karada savaşılmayacak, denizden yenilecekti düşman. Tarım kesiminin çıkarlarını hesaptan çıkarmıştı açıkça. Önerisi üzerine köylüler kente alındı. Hayvanlar da adalara yollandı. Denizlere egemen donanmanın bir bölümü Pelopones kıyılarını yakıp yıkar ve Korent ticaretini felce uğratırken bir bölümü de Kalkidikya'da Potide'yi kuşatıyordu. Üstünlük bir süre için gerçekten de Atinalılarda oldu. Ne var ki Atina'da günden güne kötüye gidiyordu durum. İnsan insan üstüneydi ve kırsal kesimin çıkarlarını bir yana atmanın hiç de yerinde bir iş olmadığı kendini belli ediyordu giderek. Akropol'ün tepesinden doğduğu toprakların yıkılıp yıkılmasını gören halk, özellikle köylüler, savaşı çıkaranlara karşı diş bilemeye başlamışlardı. Ancak Perikles, planına bağlı kalarak soğukkanlılık öneriyor ve Atinalıların saldırıya geçmelerini engelliyordu sürekli. O sıralar Mısır'dan gelen bir veba salgını tuz biber ekti her şeye. Halkta hoşnutsuzluk gitgide artıyordu. Köylüler çatışmaların durdurulmasını isteyenleri tutuyorlardı açıkça. Perikles'e çevriliyordu bütün gözler. O sorumlu tutuluyordu tüm felaketlerden. Saygınlığını da yitiriyordu giderek. 15 yıldan beri yürüttüğü stratejiye 430 yılındaki seçimde seçmediler. Hakkında dava bile açıldı. 429 yılında yeniden strateji seçildiyse de aynı yıl veba onu da alıp götürdü. Neyi gösterir Perikles'in düşüşü? Köktenci kent halkıyla tutucu köylüler arasında çelişmelerin gitgide arttığı bir dönemde ılımlı bir politikanın Atinalıları doyurmadığını. Perikles'in ölümünden 2 yıl sonra halk meclisinde çoğunluğu elinde tutan köktenci kanadın başına Kleon geçti. Ilımlıların başı zenginlere ve aristokratlara dayanan ve kendisi de çok sayıda kölenin sahibi Nikias idi. Biri dürüst ve atılgan, öteki pısırık ve yeteneksiz iki kişi. Kleon'un başkanlığında savaşı yürüten köktenci parti önemli şeyler yaptı aslında. Atinalılar karada ve denizde başarılı girişimlerde bulundular. Ne var ki büyük mali kaynakları gerektiriyordu bunlar. Birliğe dahil üyelerin vergilerini arttırma yoluna gidildi. İlişkileri bozabilecek bir durumdu bu. Nitekim bozdu da. Lesbos birlikten ayrıldı. Mitilen kenti baş kaldırdı. Atina zora başvurarak dizginleri tutabiliyordu. Aynı yıl Korfu adasında aristokratlarla demokratlar arasında korkunç bir çatışma patlak verdi. Birliğe dahil üyelerde Peloponezlilerin de körüklediği sınıf mücadelesi son çizgisine vardı. Atinalıların o sıralarda Peloponez'de karaya asker çıkarmaları, Isparta'da iç karışıklıkları doğurma tehlikesini taşıyordu. Düşmanın dikkatini çekmek için Isparta'da Atina'nın bağlaşıklarındaki baş kaldırıları destekleme yolunu tuttu. Bu amaçladır ki Ispartalılar savaşı Ege'nin kuzeyine, Trakya kıyılarına taşıdılar. Birliğe dahil çok sayıda kent vardı orada. Onların Atina'ya duydukları husumetten de yararlanarak ele geçirdiler bu kentleri. Arkadan Beotia ile Teselya'yı aşıp Kalkidikya kentlerini Atina'ya karşı ayaklandırdılar. Son olarak da Amfipolis Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğrattılar Atinalıları. İsa'dan önce 422. Kleon da o savaşta ölmüştü. Birliğe dahil üyelerdeki başkaldırı daha da genişledi. Askeri alandaki bu başarısızlıklar Atina'daki kamuoyunu savaştan yana partinin aleyhine çevirdi ve Nikas'ın yönettiği barışçı partinin etkisi arttı. 421 yılında Nikias barışı yapıldı. Köylülerle bağlaşıkların çıkarlarının göz ardı edilmiş olması Atina demokrasisinin yenilgisinin başlıca nedeniydi. Savaşın ikinci aşaması. Nikias barışı sağlam değildi. Savaştan önceki temel çelişmeleri çözmemişti çünkü. Sonra antlaşmanın hükümlerine de uyulmuyordu. Geri verilmesi gereken toprakları her iki tarafta elinde tutuyordu. Şu da vardı. Yalnız zanaatçılar ve tacirler değil, Atina'da varını yoğunu yitirmiş kitleler de savaştan yanaydı bu kez. Çoğu insan zaferle bitecek deniz aşırı bir seferden edinilecek ganimetle işlerini düzeltebilecekleri umudundaydılar. Saldırı politikasını güdenlerin başında Alkibiades'i görüyoruz. 420 yılından başlayarak Atina'nın siyasal yaşamında çok önemli rol oynayacak olan Alkibiades, Perikles'in yakınıydı. Zenginliği, inceliği, cömertliği ve çekiciliğiyle büyük bir ün kazanmıştı halk katında. Utançtan mutlak olarak yoksundu ve duruma göre yön değiştirdiği için de Bukalemun diye anılırdı. Bütün politikası serüvene kaçan büyük fetih tasarıları üzerine kurulmuştu. Batı Akdeniz'in buğdayca zengin bölgelerini ele geçirme düşüncesine kapıldı bir gün. Sicilya'yı, İtalya'yı ve Kartaca'yı fethedecekti. Yayılmadan yana olan ve uzun süreden beri Sicilya'nın tahıl zenginliklerine göz dikmiş Atinalılar da uygun buldular planını. Ve bir olay da bahane edilerek Sicilya seferine karar verdi. İsa'dan önce 415. Demokrat Parti'nin girişimi üzerine Halk Meclisi'nin verdiği bu karara göre Alkibiades'in, Nikias'ın ve Lamakos'un kumandasında olacaktı sefer. Bu iş için büyük bir donanma ve kalabalık bir ordu hazırlandı. Ne var ki Atina'daki keskin parti kavgaları daha baştan seferin gidişi üzerinde etkisini gösterdi. Yola çıkmadan az önce köşe başlarına konmuş yolcuların koruyucu tanrısı Hermes'in heykellerini kırdı bilinmez kişiler. Yunanlıların inanışına göre yalnız küfür değil, kötüye de alametti bu. Alkibiades'in hasımlarının, oligarşi yandaşlarının parmağı vardı denir. Seferi engellemek için tanrısız filozofların öğrencisi Alkibiades'in yaptığı söylentisini yaydılar ve mahkeme önüne çıkarılmasını istediler. Ancak hemen ulaşamadılar amaçlarına. Alkibiades'e candan bağlı birliklerden korkuyorlardı çünkü. Donanma Pire'den kararlaştırılan günde hareket etti. Sicilya'ya varıldığında Alkibiades, Siraküza'ya karşı askeri harekata girişmişti ki bir gemi yargılanmak üzere Atina'ya geri dönmesi emrini getirdi. Demokrasiye karşı komplo kurmakla suçlanıyordu şimdi de. Uymadı emre ve Isparta'ya sığındı. Açıktır ki orduyu düzensizliğe götürecek, giderek savaş gücünü kıracak şeylerdi de bunlar. Alkibiades'ten sonra Nikias kaldı seferin başında. Nikias, Siraküza kuşatmasını kendisinden beklenmeyecek bir ustalıkla yürütüyordu ki Isparta, öteki Sicilya kentleriyle Siraküza'nın imdadına yetişti. Korent de katılmıştı yardıma. Gerçi Atina donanması da bir destek aldı bu arada. Ancak Siraküza için gelen başka yardımlar Atinalıların durumunu gitgide ağırlaştırdı. Dönmek istediler, olmadı. Sonunda ordu teslim oldu. Köle haline getirilip taş ocaklarına yollandı. Nikias ve beraberindekiler de ölüme mahkum edildiler. Korkunç bir felaketle bitmişti Sicilya seferi. Bu arada Attika'da da işler kötüye gidiyordu Atinalılar için. Ispartalılar Atina'nın kuzeydoğusundaki pek önemli stratejik bir yeri Diselia'yı işgal etmişlerdi. Atina, Attika'dan olduğu gibi kendisine yiyecek sağlayan Eubeden de koparılmıştı böylece. Ispartalılar Isparta'ya sığınmış ve kendi yurdundan öç alma hırsıyla yanıp tutuşan Alkibiades'in önerilerine dayanarak yapmışlardı bunu. Peloponezliler üstelik yerleşip kaldılar orada. Tüm Attika'yı yakıp yıkarak ve ekonomisini felce uğratarak. Isparta, Atina'nın güç durumundan yararlanıp denizdeki hegemonyasını da ortadan kaldırmak için uğraşıyordu. Kendilerine bir donanma sağlayabilmek için Yunanistan'ın çıkarlarını bir yana bırakıp Perslerle anlaştılar. Alkibiades, Küçük Asya'yı geçip satrapla içli dışlı olmasını bildi. Bu arada bütün İonya'yı da Atina'dan kopardı. Ne var ki Ispartalılar kendisinden hoşlanmadıklarından yerine yetenekli ve aynı zamanda kurnaz bir diplomat olan Lysandros'u gönderdiler. O da Alkibiades'in yöntemini kullanıyordu. Pers kralından daha bol altın sağlayarak döndü. Isparta'nın tüm Ege'ye egemen bir donanması olacaktı artık. Bütün bu gelişmeler Atina'nın durumunu daha da kötüye götürdü. Önce Küçük Asya kentleriyle hemen tüm adaların ayrılması sonucu Atina Konfederasyonu çöktü. Bu çöküş mali bunalımını daha da arttırdı Atina'nın. Sonra bu felaketler demokrasinin de aleyhine oluyordu ve karşı eğilimleri güçlendiriyordu. Nitekim demokrasiye düşman gizli oligarşik dernekler kuruldu. Ve başta bu derneklerin ön ayak olması, ordu ve donanmanın da katılmasıyla oligarşik bir hükümet darbesi yapıldı. 411. Kurulan gerici rejim demokratlara kan kusturdu. Ne var ki uzun sürmedi bu oligarşi. 4 ay sonra devrildi. Yerine 5000'lerin hükümeti adı verilen orta tabakanın temsilcisi bir yönetim geçti. Ancak geniş demokrat katların hoşnutsuzluğu sürüyordu. O sıralar Samos adasına yakın bir yerde bulunan tayfa ve kürekçiler, demokrat çevrelerin en örgütlü bölümüydü. Donanmanın başında güvenilir bir adamın bulunmadığına bakıp Küçük Asya'dan Alkibiades'i çağırdılar. Alkibiades bir kez daha kılık değiştiriyordu. Alkibiades'in başlattığı bir savaşın o günkü aşamasında Atinalılar için temel sorun Çanakkale'yi ve Karadeniz'e çıkan yolu Peloponezlerin elinden kurtarmaktı. Alkibiades'in birkaç parlak zaferi Atina'nın deniz üstündeki itibarını yükseltti. Ayrılmış bazı kentler yeniden katılmak zorunda kaldılar imparatorluğa. Bu başarılar Beşbinler hükümetinin de düşmesine yol açtı. Demokratik rejim yeniden kuruldu. Alkibiades önde gelen bir rol oynuyordu devlet yönetiminde. Ne var ki geçici oldu başarıları Atina'nın. Isparta, Perslerden aldığı altınlarla güçlenmekte devam ediyordu. Bir yandan da Lysandros, içerideki gizli oligarşik dernekler yoluyla demokrasiye saldırılarda bulunuyordu. Alkibiades'in durumu iyi değildi. Yönetici çevrelerde her vesileyle karşı çıkıyorlardı kendisine. O da yapacak bir şey bulamıyordu onlara. Önemsiz de olsa bir yenilgi kendisini son bir kez alkışlamış olan çevreler nezdindeki otoritesini de azalttı. Atina'yı terk edip gönüllü sürgüne gitti. Daha sonra Pers hükümdarının desteğini sağlamak umuduyla İran'a doğru yola çıktı. Pers kralı da yolda kuşkusuz Lysandros'un isteği üzerine öldürttü onu. Atina'da azgın parti kavgaları, iç dış politikada çalkantıları giderek kararsızlıkları besleyip duruyordu. Atina'nın zaten sarsılmış durumunu daha da zayıflatıyordu bunlar. 7. kaset 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.